Ayrım 8.
Evin arka tarafındaki kaz ve hindi sürüleri sanki bu zümrüt yeşilinin çekiciliğine kapılırlardı. Sürünün içinden en cesaretli olan birkaç kazla hindi, bu yeşil otları, yaseminleri iştahla yemek için her türlü tehlikeyi göze alıp çimenliğin yanına kadar sokulurdu. Bunların zarar vermesini önlemek için verandanın yanında bir küçük zenci çocuğu bekçilik yapardı. Bu küçük zenci elinde paçavralar bağlı bir değnekle merdivenlere oturduğu zaman tarlanın görkemli görünüşünün küçücük bir parçasını tamamlardı. Onun rolü çok anlamsızdı çünkü kümes hayvanlarına vurması yasaklanmıştı. O yalnız ucunda paçavralar bağlı değneğini sallamaktan ve hayvanları ürkütecek sesler çıkarmaktan başka bir şey yapamazdı. Elin 20-30 kadar küçük zenciyi bu işle görevlendirdi. Bu iş bir erkek esir için tarada az ve basit de olsa yetkisi bulunan ilk işti. Zenci çocukları 12 yaşlarından sonra ya çiftliğin ayakkabıcısı olan ihtiyar Pepe'nin, ya ineklere bakan Filippo'nun ya da katırlarla meşgul olan Kufe'nin yanına çırak olarak verilirlerdi. Eğer bu üç işten herhangi birinde bir yetenekleri olmadığı görülürse o küçük toplumda yükselebilmek hakkını hemen yitirirlerdi. Alan'ın yaşamı kolay ve mutlu değildi. O kolay bir yaşamda beklememişti. Zaten mutlu olamamak kadınların kaderiydi. Dünya erkekler için kurulmuştu. Kadınlar emir dinlemeyi kabul ediyorlardı. Evi kadın yönetiyordu fakat evin hakimi erkekti. Erkek iyi bir yönetimin tüm becerilerini kendinde görürdü. Kadın erkeği çevreye beceri sahibi olarak göstermekle görevliydi. Erkek eline bir iğne battığı zaman bir boğa gibi böğürür ama kadın onu rahatsız etmekten çekinerek doğum sancılarını gizlemek için elinden geleni yapardı. Erkekler kabaydı ve çok sık sarhoş olurlardı. Kadınlar sitem etmeyi bilmezlerdi. Sarhoş kocalarını ağızlarından bir şikayet sözü çıkmadan yataklarına yatırırlardı. Erkekler sert, bilgisiz, kabaydı ve duygularını saklamazlardı. Kadınlar ise daima sevimli, güzel ve alçak gönüllüydüler. Alan güzelliğini ve sessizliğini koruyarak sıkıntılara, zorluklara katlanmasını öğrenmiş olan büyük hanımların geleneğiyle yetiştirilmişti. Şimdi o üç kızının da birer büyük hanım olmalarını istiyordu. Ortanca ve küçük kızlarında başarılı olmuştu. Sue Alan hoşa gitmeyi çok severdi. Bu yüzden annesinin sözlerini can kulağıyla dinlerdi. Karen sıkılgan bir kızdı. İstenilen biçime konulması çok kolaydı. Fakat tam Gerald'a benzeyen Scarlett'i yönlendirmenin yolunu güçlükle bulabiliyordu. Scarlett'in en çok sevdiği oyun arkadaşları özenle yetiştirilmiş olan kız kardeşleri ya da Wilkes'lar değildi. Dadının öfkelenmesine ve sert uyarılarına rağmen o, çiftliğin zenci çocukları ve komşu olanlarla arkadaşlık ediyordu. Onlar gibi ağaçlara çıkıyor, taş fırlatıyordu. Dadı Scarlett'in bu davranışlarını gördüğü zaman çok rahatsız olmuştu. Çok kez Alan'a ona bir küçük hanımefendi gibi davranmasını öğretmesi için yalvarmıştı. Fakat Alan bu durumu daha hoşgörüyle karşılıyordu. O çocukluk arkadaşlarının daha sonra genç kızların aşıkları olacaklarını biliyordu. Ve Alan'a göre bir genç kızın ilk görevi evlenmekti. O dadıya kızında bir yaşam taşkınlığı bulunduğunu ve ona erkekleri etkilemek için çekicilik ve güzellik gerektiğini öğretme zamanının henüz gelmediğini söylüyordu. Alan ve dadı bütün çabalarını Scarlett'i iyi yetiştirmek için harcadılar. Böylece Scarlett büyüdükçe diğer bilimlere ilgisi az da olsa bu konuda başarılı bir öğrenci oldu. Sayısız mürebbiyelere ve tarlaya pek uzak olmayan Fayetteville Kadın Akademisi'nde geçen 2 yılına rağmen öğrenimi yarım kaldı. Bu eksik yanına karşılık kontluğun hiçbir genç kızı Scarlett'ten daha güzel dans edemezdi. O gamzelerini göstermek için gülümsemesini, çevresinin dikkatini çekici sallanışlar vermek için ayaklarının ucuyla yürümesini, bir erkeğe cepheden bakmasını ve kısa bir süre sonra gözlerini indirmesini, etkilendiğini göstermek için göz kapaklarını kırpmasını çok iyi bilirdi. Özellikle bu yüz altında keskin zekasını saklamasını öğrendi. Sonunda Alan şefkatli yaklaşımları ve dadı bağırıp çağırmaları ile Scarlett'e tam bir eş olabilecek nitelikleri aşılamayı başardılar. Daha iltifat edici ol kızım, daha sessiz olman gerekir yavrucuğum diyerek Alan kızına amacı doğrultusunda her şeyi öğretti. Alan, centilmenler konuşurken sözlerini kesmemelisin. Onlardan daha iyi bilsen bile centilmenler ikide bir ileri atılan genç kızları sevmezler diye öğütler veriyordu. Dadı da gözlerini açan, çenelerini kaldıran ve ben isterim, ben istemem diyen küçük hanımlar koca bulamazlar diye kendince bir takım kurallar öğretiyordu. Küçük hanımlar gözlerini indirmeli ve peki efendim nasıl isterseniz efendim demelidir diyerek Scarlett'i eğitmeye çalışıyordu. Gerçekten de Ellen ve Dadı değerli bir genç kızın neleri bilmesi gerekiyorsa onları öğrettiler. Fakat Scarlett iyi terbiyenin yalnız dış yüzünü öğrendi. Onun için durumu kurtarmak yeterliydi. Gerçi o da bunu istiyordu çünkü bu becerisi sayesinde her yerde iyi karşılanıyordu. Gerald onun beş kontluğun kraliçesi olduğu görüşündeydi. Pek haksız da sayılmazdı. Çünkü Savannah ve Atlanta gibi uzak yerlerin erkekleri dikkate alınmazsa tüm genç arkadaşları onunla evlenmek istemişlerdi. Ellen ve Dadı'nın sayesinde daha 16 yaşındayken tatlı, güzel, sevimli ve havai bir görünüm kazanmıştı Scarlett. Oysa irade sahibi, gururlu ve inatçıydı. İrlandalı babasından ona taşkın bir huy geçmişti. Annesinin o eşsiz yumuşaklığı ve sabrı ise onun benliğinde yüzeysel bir cila oluşturmaktan öteye gitmemişti. Ellen bu cilanın köklü olmadığını fark edememişti. Çünkü Scarlett annesine daima en iyi davranışlarıyla kendini gösteriyordu. Tüm kaçamaklarını Ellen'dan gizliyordu. Bir bakışla onu utancından ağlatabilen annesinin karşısında kendine hakim oluyor ve sessiz, sakin görünebilmek için ne gerekiyorsa onu yapıyordu. Scarlett kendi hesabına hiçbir hayale kapılmıyordu. O cilanın döküleceği zamanı bekliyordu. Dadının insanın içine okuyabilen Ellen'dan daha keskin gözleri vardı. Genç kız Dadı'ya uzun süre komedi oynayabilmiş değildi. Şefkat dolu bu iki candan büyüğü Scarlett'in yetişme biçiminden, çekiciliğinden, canlı davranışlarından yine de şikayetçi değildi. Çünkü güneyli kadınlar bu karakter ve niteliklerle övünürlerdi. Onları tedirgin eden şey Scarlett'teki Gerald'ın dikbaşlılığını, şiddetli hareketlerini ve sert tutumunu görmekti. Ellen ve Dadı bazen Scarlett'in evlenmeden önce bu tehlikeli niteliklerini gizleyemeyeceğini düşünerek kaygılanırlardı. Scarlett Ashley ile evlenmek istiyordu. Eğer erkeklerin hoşuna giden sessiz ve yumuşak başlı olmaksa o böyle davranmaya da hazırdı. Erkeklerin neden sessiz, sakin kızlardan hoşlandıklarına da bir anlam veremiyordu. Onun bildiği yalnızca bu yöntemin geçerli olduğu idi. Bu sorunun sebebini araştıracak kadar da onu meşgul etmiyordu. Scarlett'in kendi düşüncelerinden ve onların gelişmelerinden bile haberi yoktu. O yalnızca şu ya da bu söylenirse erkeklerin kendisine kompliman yapacaklarını sanıyordu. Bu matematiksel bir yöntem gibiydi Scarlett'e göre. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması onun için pek de güç değildi. Çünkü Scarlett'in okulda en kolay öğrendiği ders matematik olmuştu. Scarlett erkeklerin düşünceleri hakkında pek bir şey bilmediği gibi kendisini ilgilendirmeyen kadınlar hakkında da fazla bir bilgi sahibi değildi. Onun hiç kız sırdaşı olmamıştı. Scarlett için iki kız kardeş de dahil tüm kadınlar aynı avın yani erkeğin peşine düşmüş doğal düşmanlardı. Evet, annesi hariç bütün kadınlar böyleydi. Ellen O'Hara ise onlardan çok ayrı biriydi. Scarlett annesini kutsal bir varlık gibi görüyordu. Çocukken bir gün annesini Hazreti Meryem ile karşılaştırmıştı. Şimdi büyümüş olmasına rağmen bu görüşünü değiştirmeye gerek görmüyordu. Ona göre Ellen yalnız cennetin verebileceği huzurun kaynağıydı. Scarlett annesini adaletin, gerçeğin, sevgi ve şefkatin bir simgesi olarak nitelendiriyordu. Kısacası Ellen, genç kızın gözünde tam bir hanımefendiydi. Scarlett annesine benzemeyi çok istemişti. Ama doğru, içtenlikli, sadık ve şefkat dolu olabilmek demek, dünya zevklerinin birçoğundan, özellikle aşıklardan ve hayranlarından vazgeçmek demekti. Oysa onun için hayat bu zevklerden vazgeçilemeyecek kadar kısaydı. Ashley ile evlenir ve ihtiyarlarsa bir gün gelecek o da annesine benzemek için kendi kendine söz verecekti. Şimdilik 4. Scarlett o akşam yemekte annesi bulunamadığı için ev hanımlığı görevini üstlendi. Ama Ashley ve Melanie ile ilgili korkunç haberden ötürü çok sarsıldığı için bir türlü sakinleşemedi. Bitkin bir halde annesinin Slattery'lerden dönmesini dört gözle bekledi. Çünkü onsuz kendisini yapayalnız ve yurtsuz yuvasız hissediyordu. İşte Scarlett'in Ellen'a böylesine ihtiyaç duyduğu bir anda Slattery'ler ve bu ailenin bitmez tükenmez hastalıkları onu evinden ve kızından ne hakla uzaklaştırıyordu? Neşesiz geçen yemek boyunca babasının kalın sesi kulaklarında o kadar uğuldadı ki bu duruma daha fazla dayanamayacağını sandı. Gerald kızıyla ikindinin sonlarına doğru yaptığı konuşmayı unutmuştu. Yumruğunu masaya vurarak, kollarını düzensiz biçimde sallayarak yalnızca Santer cephesi hakkındaki son haberler üzerinde fikir yürütüp durdu. Yemek boyunca konuşmayı Gerald yönetiyordu. Her zaman olduğu gibi kendi düşüncelerine dalan Scarlett onun söylediklerini sadece işitiyordu. Bütün çabası Ellen'ın dönüşünü haber veren arabanın tekerlek gürültülerini işittiğinde heyecanlanmamaktı. Ama bunda başarılı olamadı. Kalbini böylesine sıkıştıran bu konuyu annesine açmayacağı anlaşılıyordu. Çünkü Ellen kızlarından birinin nişanlı bir adamla evlenmek istediğini öğrenirse çok üzülecekti. Fakat içine düştüğü bu ilk trajedinin ortasında annesinin ona vereceği cesarete de ihtiyaç duyuyordu. Çünkü Scarlett, Ellen'ın yanında daima kendisini güvende hissederdi. Annesinin yanında bulunması bile acılarını hafifletmeye yeterdi. Scarlett ağaçlı yoldan gelen tekerlek gıcırtılarını işitince birden iskemlesinden kalktı. Sonra hemen oturdu. Araba avluya girmek için evin çevresinde dolaşıyordu. Bu Ellen olamazdı çünkü annesi arabadan merdivenin önünde inerdi. Avludan bir mırıltı duyuldu. Zenciler koşuşuyor, aralarında konuşup kahkahalarla gülüyorlardı. Scarlett pencereden baktı. Yemek salonundan biraz önce çıkan Pork'un elinde bir meşaleyi salladığını gördü. Bu sırada belirsiz gölgelerin bir kapalı arabadan dışarı çıktıklarını fark etti. Hoş gülüşmeler, teklifsiz konuşmalar gecenin vaktinde zaman zaman yükseliyor ve kesiliyordu. Gelenlerin avluya bakan verandanın merdiveninden çıktıkları, asıl binaya giren geçitten geçtikleri ve yemek salonunun karşısındaki koridorda durdukları duyuldu. Alçak sesle kısa bir konuşma oldu. Yemek salonuna Pork girdi. Her zamanki ağırbaşlı hali yoktu üzerinde. Gözlerini yüzyuvarlak açıyor, parlak dişleri görünecek biçimde gülümsüyordu. Mr. Gerald diye soluk soluğa ve genç bir evlinin gururu ile yüzü ışıl ışıl haberi verdi. Yeni hanımınız geldiler. Yeni hanımım mı? Gerald hiddetlenmiş gibi yaparak, ben yeni hanım satın almadım ki diye sözlerini sürdürdü. Avat, avat Mr. Gerald, avat. İşte şimdi dışarıda sizinle konuşmak istiyor diye kendi şivesinde heyecanlanarak cevap verdi. Haydi bakalım bu hanımı içeri getir. Pork çevik bir hareketle geri döndü ve bundan sonra tarada hizmet etmek üzere Wilkes'lardan henüz gelen ve avluda bekleyen karısına işaret etti. Dizzy içeri girdi. Üstündeki pamuklu bezden dikilmiş geniş etekliğinin arkasında gizlenmiş olan 12 yaşındaki kızı annesini sessizce izliyordu. Dizzy uzun boyluydu. Tunç gibi hareketsiz yüzünde o kadar az çizgi vardı ki onun yaşını bilmek çok zordu. Dizzy'yi tanımayan herkes onun için 30 ile 60 arasında bir yaş tahmin edebilirdi. Ondaki yerli kanı negroid nitelikleriyle uyumlu bir biçimde karışmıştı. Derisinin kırmızıyı andıran rengi, güzel ve dar alnı, çıkık elmacık kemikleri ve kalın zenci dudakları, ucu yassı ve kemerli burnu iki ırkın özelliklerini açıkça ortaya koyuyordu. Üstü başı çok düzenliydi, hatta kibarlıkta dadıyı bile geride bırakıyordu. Dadının kibarlığı sonradan kazanılmışken, Dilsi'ninki doğumundan itibaren geliyordu. Öteki zenciler gibi karışık değil, tane tane konuşuyordu. Maksadını özenli bir biçimde ifade ediyordu. İyi geceler küçük hanımlar ve Mr. Gerald. Sizleri rahatsız ettiğim için üzgünüm. Fakat beni çocuğumla birlikte satın aldığınız için size teşekküre geldim Mr. Gerald. Birçok efendi beni satın almak istiyordu ama Prissy'yi istemiyorlardı. İşte bunun için size teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi unutmadığımı göstermek için evinizde gücümün yettiği kadar çalışacağım. Gerald, hı hı diye gırtlağından anlaşılmaz sesler çıkararak cevap verdi. Yaptığı iyiliğin suçüstü olmuş gibi ortaya çıkışından sıkılmıştı. Dizzy Scarlett'e döndü. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Miss Scarlett, Pork sizin beni satın almanızı Mr. Gerald'dan istediğinizi söyledi. Ben de Prissy'yi oda hizmetçiniz yapacağım. Kızını yanına çekti ve kolundan tutup ileriye doğru itti. Bu kuş gibi ince bacaklı esmer bir kız çocuğuydu. Sicimlerle özenli biçimde örülmüş olan bir yığın kıvrık saç başının üstünde dimdik duruyordu. Hiçbir şeyi kaçırmayan keskin gözleri vardı. Yüzünde bir şirretlik ifadesi seziliyordu. Teşekkür ederim Dilsi diye Scarlett cevap verdi. Fakat sanırım Dadı'nın söyleyeceği bir şey vardır. O doğduğum günden beri benim hizmetimdedir. Dadı'nı ihtiyarlıyor diye cevap veren Dilsi, Dadı'yı hiddetlendirecek bir işe girişmişti. Artık bir hanım oldunuz ve şimdi de oda hizmetçisine ihtiyacınız vardır. Benim Prissy bir yıldır Miss Indian'ın oda hizmetçisiydi. Dikiş dikmesini bilir ve büyük bir insan gibi giydirmesini de. Prissy tam bu sırada bir reverans yaptı ve Scarlett'i aynı biçimde karşılık vermek zorunda bırakacak gibi ona bakıp gülümsedi. Scarlett güzel bir yumurcak diye düşündü. Sonra teşekkür ederim Dilsi, Dadı döndükten sonra bunu konuşuruz dedi. Teşekkür ederim Miss Scarlett, akşamınız hayırlı olsun. Dilsi kızı ile birlikte çekilirken Pork onlara hizmet etmek için kalmıştı. Yemekten sonra Gerald tekrar konuşmaya başladı. Dinleyenlerden hiç kimse konuşulanlardan hoşlanmıyordu. Gerald'ın da anlattıklarından hoşlandığı söylenemezdi. Mekanik bir sesle savaşla ilgili tahminler yaptı. Güney'in Yankiler tarafından daha uzun bir süre hakarete uğramayı hoşgörüyle karşılayıp karşılamayacağı hakkında güzel söz söyleme becerisini boş yere harcayıp durdu. Bu nutuk sırasında ancak bıkkın bir biçimde "Evet baba, hayır baba" cevaplarını alıyordu. Karen büyük lambanın altında bir puf yastığa oturmuş, sevgilisi öldükten sonra onun örtüsünü alan genç kızın serüvenlerini anlatan bir kitap okuyordu. Gizli gizli gözyaşları dökerken büyük bir haz içinde kendini hayal ediyordu. Bir başka köşede kendi çeyizim dediği bir örtüyle meşgul olan Suelen, yarınki piknikte Stuart Tarleton'u kız kardeşinden uzaklaştırıp uzaklaştıramayacağını ve kendisinde bulunan güzel kadınlık nitelikleriyle onu kendine bağlayıp bağlayamayacağını düşünüyordu. Scarlett'in kafası karmakarışıktı ve aklına sürekli Ashley geliyordu. Babası onun kalbinin parçalandığını bildiği halde nasıl olup da Santer cephesinden söz edebiliyordu? Bir fırtına kafasının içine alt üst etmişti. Yemek odasının her zamanki gibi bu kadar sakin olmasını garipsiyordu. İşte masa, maun büfeler, gümüş takımları, cilalı döşeme üzerine serilmiş rengarenk halılar ve öteki eşyalar sanki hiçbir şey olmamış gibi her zamanki yerlerindeydi. Scarlett her akşam yemeğinden sonra orada geçen sakin saatleri severdi. Fakat bu sakin görünümden korkuyordu. Eğer babasının sorularına hedef olmayacağını bilseydi çoktan kendini dışarı atmıştı. Karanlık koridordan geçerek Ellen'ın küçük bürosuna gidecekti. Orada eski mindere uzanıp hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı. Bu küçük büro Scarlett'in evde en çok sevdiği yerdi. Bu odada her sabah Ellen çiftliğin hesaplarını tutmak ve kahya Jones Wilkerson'un raporlarını dinlemek için yazı masasının önündeki iskemleye otururdu. Ellen'ın büyük kalemi kağıtların üzerinde cızırdarken bazen aile bireyleri vakit geçirmek için burada toplanırdı. Gerald eski rocking chair'ine uzanırken kızlar da minderin eskimiş yastıklarını kapışırlardı. Şimdi Scarlett bu küçük odada Ellen ile yalnız kalmak ve başını onun dizlerine koyup ağlamak istiyordu. Annesi hala dönmeyecek miydi? İşte böyle düşüncelere dalmışken birden kumlu yoldan gelen araba sesini işitti. Daha sonra arabacıya izin veren Ellen'ın tatlı sesi odaya kadar geldi. Annesi içeri girdi. Gerald ve kızlar birden başlarını kaldırdılar. Crinoline'in çemberleri sallandı. Üzgün ve yorgun bir hali vardı. Etekliğine dikili küçük torbadaki limon kokusu odanın içine yayıldı. Meşin torbası elinde, dudakları kabarmış, alnı kırışmış olan Dadı, onu bir iki adım geriden izliyordu. Homurdanmayı bir türlü bırakmıyor, düşünceleri duyulmasın diye alçak sesle, fakat neşesizliğini belli etmek için de ara sıra yüksek sesle söyleniyordu. Ellen yanından geçerken yanağını okşadığı Scarlett'e şalını verdi ve ''Bu kadar geciktiğim için çok üzgünüm'' dedi. Karısı geldiği andan itibaren Gerald'ın yüzü sihirli değnek değmiş gibi birden canlanmıştı. ''Piç kurusu vaftiz edildi mi?'' diye sordu. ''Evet, kısa bir süre sonra da öldü. Zavallı çocuk. Ben Emin'in de öleceğini sandım ve çok korktum.'' Kızları hayrete düştüler ve Ellen'a soru sormak için döndüler. Gerald bir filozof gibi başına ağır ağır salladı. ''Bakın, kuşkusuz onun ölmesi çok iyi oldu. Zavallı piç. İş işten geçti artık. Hemen duamızı yapmış olsaydık.'' diye Ellen tatlı bir sesle Gerald'ın sözünü kesti. Eğer Scarlett annesini iyi tanımamış olsaydı, birden söz kesmeye bir anlam veremezdi. Gerçi küçük Emis Slattery'nin babasının kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Ama Scarlett bu gerçeği annesinden öğrenemeyeceğini biliyordu. Scarlett her zaman Emi ile birlikte akşamları yoldan indiklerini gördüğü Jones Wilkerson'dan kuşkulanıyordu. Jones bir Yankee idi. Bekardı ve onun kahyalık görevi kendisini bu kontluğun toplumsal yaşantısına girememeye mahkum ediyordu. Hiçbir aileye katılamazdı. Ancak Slattery gibi insanlarla ya da onların cinsinden uygunsuz kadınlarla düşüp kalkardı. Onun terbiyesi ötekilerden birkaç parmak daha yüksek olduğu için geç saatlerde Emi ile sık sık gezmesine rağmen onunla evlenmek istemezdi. Scarlett derin derin içini çekti. Çünkü merak içindeydi. Onun dikkat edemediği şeylere annesi tanık oluyordu. Elinda da kendine ters gelen şeyleri öğrenmeme huyu vardı. Bu alışkanlığını Scarlett'e de aşılamak istiyordu. Ellen dadının onu yüksek bir sesle durdurduğu sırada tesbihini sakladığı küçük tahta işlemeli kutusunu koyduğu şömineye yaklaşmıştı. Mrs. Ellen, duaya başlamadan önce bir şey yemeniz gerekir. Teşekkür ederim dadı, aç değilim. Ben sizin yemeğinizi kendim hazırlayacağım ve siz yiyeceksiniz diye dadı mutfağa gitmek üzere koridora çıkarken öfkeli bir sesle ısrar etti. Pork, aşçıya söyle ateş koysun. Mrs. Ellen eve geldi. Döşeme ağır gövdesi altında gıcırdarken sesi gittikçe daha gürleşiyordu. Yemek odasında toplanan aile, geldiği andan itibaren onun söylediği küçük nutkunu açıkça işitebiliyordu. Belki bin kez söyledim. Bu başıbozuk beyazlar için yorulmaya değmez. Onlar çok kötü nankörlerdir. Kalpsiz kişilerdir. Asılacak ipleri kadar değeri olmayan bu adamlar için böylesine uğraşmak Mrs. Ellen'ın işi değil. Ben bin kez söylerim ki... Birden sesinin tonunu değiştiriverdi. Üstü yalnız bir dam ile örtülü mutfağa giden uzun geçitte durmuştu. Efendilerine görüşlerini belli etmek için dadının kendine özgü bir yöntemi vardı. O, O'Hara ailesinin kibarlığının, kendisi gibi bir zenci kadının mırıldandığı şeylere kulak vermelerini böyle hareketlerle sağlamak istiyordu. O şunu biliyordu ki beyazlar kibarlıklarını koruyabilmek için sağır gibi davranırlar. Hatta o yandaki odada kafa şişirecek kadar yüksek sesle söylese bile. Pork yemek odasına girdi. Elinde bir tabak, gümüş yemek takımı ve bir peçete vardı. Bir eliyle beyaz bezden ceketini çabuk çabuk düğmeleyen ve öteki elinde bir kamışa bağlanmış gazete kağıtlarından yapılma bir yelpaze tutan küçük bir zenci ökçeleri üzerinde yürüyordu. Ellen'ın tavus kuşu tüyünden büyük bir yelpazesi vardı. Ancak onu çok özel durumlarda ve tavus kuşu tüyünün felaket getirdiğine inanan Pork, aşçı ve dadı ile uzun uzun mücadele ettikten sonra kullanırdı. Ellen, Gerald'ın düzelttiği iskemleye oturur oturmaz dört yandan soru yağmuruna tutuldu. Anne, yeni balo elbisemin dantelası tutmuyor. Onu yarın akşam 12 meşelerdeki baloda giyecektim. Lütfen onu düzeltir misin? Anne, Scarlett'in yeni elbisesi benimkinden daha güzel. Ben pembe rengi hiç sevmem. Yeşil elbisemi giyeceğim. Pembe ona daha iyi gider. Anne, ben de yarın akşamki baloya gidebilir miyim? Şimdi tam 13 yaşındayım.